podcast serimiz Criminal Sense'den herkese merhaba. Ben Ece.
Ben Beliz.
Nasılsın Beliz?
Artık gerçekten şunu yapmayalım. Çok sahteyiz. Gerçekten çok sahteyiz. İyi falan değiliz arkadaşlar.
Zorbalıkta seviye atlamışsın. Kendini bile zorbalıyorsun.
Kesinlikle.
Tebrik ederim. Ama evet, bu biraz sahte duruyor.
Flash TV.
Bundan sonra sadece kötü olduğumuzda haber verelim. Biz kötüyüz. Yani biz kötüyüz. Kötüyüz
aynen. Fon müziğimiz
şey gibi işte. Sonra. Merhaba, ben Ece ve bugün kötüyüm.
Ya bugün aslında farklılık yapalım istedik. Çünkü girişte bir sohbet kısmına yer ayırmak istedik. Ayrı bir podcast çekmek istemiştik aslında diyelim.
Ya, evet.
Ama çünkü herkesin bir bildiği konuydu. Ve bu kadar ayrıntıya girmenin bir manası yoktu bence ya.
Ama herkes biliyor gerçekten yani.
Tüm haberlerde vardı ve tüm sosyal medya bir haftadır bununla çalkalanıyor.
Aynen öyle. Biz de sadece bu konu üzerine sohbet edelim ve fikirlerimizi belirtelim istedik. Birazcık da belki bilmeyenler de olabilir. Hı-hı. Bahsedelim. Ya sen bahset.
Konuyu zaten muhtemelen tahmin etmişlerdir biz söylemeden.
Yani evet. Başlıkta yazıyor.
Süper. Pırıltı. Ya herkes şu denizaltıyla alakalı haberleri görmüştür diye düşünüyorum ki artık görmediyseniz de öğrendiniz. Günlerdir farklı kaynaklardaki haberleri okudukça inanılmaz derecede hayret ediyorum. Hatta izlediklerimden sonra Reels'lardan ve YouTube videolarından falan şoka girdim. Gerçekten şoka girdim. Daha haber çıkar çıkmaz nasıl dalga konusu edilebilir? Bunu anlamış değilim. Nasıl bir milletiz? Sadece biz de değil. Tüm dünya bu daha... Ölümü bile kesinleşmemiş insanlar için zorbalık yaptılar ya. Ölünün doğru. Bile 40'ının çıkması beklenir, anlıyor musun? İnsanlar 1-2 gün bile saygı duymayı beklemediler.
Doğru.
Ben de onlara saygı duymuyorum.
Bugün biz de onları zorbalayacağız.
Evet, kesinlikle. Neyse, artık başlayabilirim bence. Ocean Gate adlı bir firma var. Evet. Titanik'e geziler düzenliyorlar. Daha doğrusu dalış yapıyorlar diyelim. Önceden de yapmışlar bunu bu arada. Ve aklınızın alamayacağı derinliklere iniyorlar bu arada. Sanırım 12 fit falandı. Aslına bakarsak bu dalışlar tamamen güvensiz. Çünkü şöyle düşünün. Sadece dışarıdan açılan ve oyun kolu gibi, PlayStation kolu gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir şeyle kontrol edilen bir araç var. Ve neden güvenli olabilir ki? Yani nasıl güvenebilirsin ve ona binebilirsin? Milyonlarca... fit aşağıya iniyorsun sonuçta ve bence bana kalsa belalı bir batık bu. Gerçekten kesinlikle belalı bir batık. O yüzden sen olsan biner miydin bu denizaltına?
Asla binmezdim. Bırak onunla denizin altına inmeyi, karada bile o şeyin içine giremezdim. Çünkü kapatıyorlar üzerime o kaba.
Ve sadece dışarıdan açılıyor.
Anksiyeteden bayılırdım yani, asla.
Daha önce de şu anda da Titanik'e insanlı dalış olan araçlar yok denebilecek kadar var. Yani hiç yok bence.
Basınç denen bir şey var sonuçta. İnsanların evet, evet. Da bir basınç kaldırabileceği fizik kuralları var yani.
Ya hangi akla hizmet $250,000 verip ölüme yolculuk yapabilir ki bir insan? Ben asla cesaret edemezdim. Demek ki çok paraları varmış ve harcamak istemişler diyelim. Evet. Aslında bu araç denizaltı olarak değil de kapalı bir tüp olarak adlandırılsa daha doğru olurdu. Zaten denizaltına... indiklerinde Titanik'i birebir camdan değil de ekranla görüyorlar.
Ne anlamı var? Google'a yazıp baksın.
Yani bu kadar para vermezsin bunun için. Zaten Titanik'in fotoğrafları var. Hatta daha önceki dalışlardan birinde de 2,5 saatlik bir iletişim kaybı yaşanmış. Ama şu anki gibi bir patlama vesaire olmamış. O iletişim kaybı düzelmiş ve geri çıkmış bu araç. Tahmin edersiniz ki bundan ders almamışlar tabii ki. Ve tekrar dalış yapmaya karar vermişler. Bu facia olmuş. Tüpten, daha doğrusu denizaltıdan haber alınana kadar birkaç ihtimal olabileceği pırıltısı oluşmuş kafalarında. Biri tüpün patlamış olmasıydı ki ben de bu şekilde düşünmüştüm açıkçası. Diğeri patlamayıp Titanik'in batığının da sıkışıp hapsolmalarıydı. Bu inanılmaz korkunç bir şey.
Film
sahnesi
gibi. Zaten
bir şekilde evet bir şekilde öleceksin ama sıkışarak ve oksijensiz kalarak ölmeyi asla yeğlemezdim açıkçası ya. Çok kötü bir şey. Diğeri ise o tüpün yüzeye çıkıp okyanusta bir şekilde kaybolmuş olmasaydı. Bu da çok korkunç. Zaten dışarıdan açılan bir cisimle yüzeye çıkmış olman hiçbir şey ifade etmiyor. Ki okyanus evet. ucu bucağı olmayan bir şey.
Evet, bu en korkuncu bence.
Hiçbir şekilde zaten bulunamazsın.
Ölmeyi tam olarak beklemek demek. Yani yüzeye çıksan bile açamıyorsun. Oksijen miktarın tükenecek, iletişim kuramıyorsun. Bu var ya korkunç yani. Patlamalara en iyi senaryo gerçekleşmiş bence.
Ben bunu araştırırken aslında sürekli şey dedim. Of ya saçmalamasınlar, bu kadar para verip akla mantığa sığmayan bir şey yapmışlar diye. Ama sonra dedim ki onlar da insan. İllaki üzülüyorsun. Evet. Yani sonuç olarak 111 yıl önce binlerce kişiye mezar olan dev gemiyi görmek için 250'şer bin dolara 5 kişiye okyanus tekrar mezar oluyor.
Korkunç. İğrenç ya. Ve korkunç bir şey evet.
Korkunç. Ben de dediğine katılıyorum. Yani insanlar genel olarak, Türklerden bahsetmiyorum yani, herkes
evet, evet.
çok korkunç yorumlar yaptı. Bir ölüye saygı denen bir şey var gerçekten. Evet biz de şu an dalgasını geçtik belki. Hatta eminim ki birkaç gün içinde stand-up'larda falan konu edinilecek bu. İnsanlar şakasını yapacak bunun. Çünkü her şeyin şakası yapılıyor. Ama en azından olay ne kadar absürt, trajikomik olmuş olursa olsun o ölüm olayına, ölmelerine bir saygı duyulması gerekiyor.
Evet evet, saygı çerçevesinde en azından yorum yapabilmek önemli zaten.
Evet ya, şöyle yorumlar gördüm. Oh iyi olmuş. İyi ki ölmüşler. Enayi olmasalarmış. Zenginin ölüsü de bir başka bilmem ne. Yani o insanların da geride kalan bir ailesi var. Yani,
yani tamam, ne oturup gerek ağlama, var bu kadar ağlama. Zorbalayıcı olmaya.
Evet ya, oturup ağla demezsin kimseye tabii ki. Biz de oturup ağlamadık ama dedik ki tüh ya, keşke hani böyle olmasaymış.
Şey demiştim ya, aslında belalı bir batık diye. Şöyle bir şey okumuştum. Deniz altında ölen bir kişi Titanik'te ölen bir çiftin torunuymuş.
Lanetli bu gemi.
Gerçekten lanetli.
Lanetli.
Süper bir olay.
Bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Hatta bir farklılık yapacağız. Bana da sürpriz oldu bu biraz. Bugünkü podcast'imizi Ece anlatacak aslında.
Evet. Sadece ben anlatacağım. Beliz'in de hiçbir fikri yok. Sen de ilk defa burada dinleyeceksin. Sinirlerin yıpranacak, üzüleceksin bu davada. Buna hazır ol.
İnanılmaz derecede merak ediyorum. Bir an önce başlamanı istiyorum artık.
Başlayacağım. Zaten biz buraya üzülmeye geldik arkadaşlar. Bunu açığa kavuşturmak isterim. Korkmak için değil de bu podcast biraz daha üzülüp sinirlenmek için ya var.
Aslında şey istemiyoruz böyle. Korkudan titremeniz değil de sohbet eşliğinde dinlemeniz. Yanınızdaymışız gibi hissedin.
Aynen öyle. Hepimiz arkadaşız.
Hepimiz kardeşiz.
Kardeşiz hepimiz. Ben artık başlayayım daha fazla kesinlikle. Uzatmadan. Biliyorsunuz Haziran ayı LGBT bireylerin onur ayı olarak kutladıkları bir ay. Özellikle Haziran'ın son haftası, yani onur haftasında dünyanın hemen hemen her yerinde yürüyüşler düzenleniyor. 1969 yılında LGBT bireylerin yaşadıkları baskı, şiddet ve ayrıştırmalara karşı Stonewall'da başlattıkları direnişin en büyük sembolü bu ay. Onur ayında yapılan yürüyüşler, konserler ve etkinliklerle hem gösterdikleri bu onurlu direniş kutlanıyor hem de nefret suçuna kurban gitmiş insanlar anılıyor. Biz de hazır Pride ayındayken ve onur haftasındayken maalesef eşcinsel olduğu için öldürülen Billy Jack Gather'ın davasını inceleyip onu ve onun gibi nefret suçundan öldürülmüş kurbanları analım istedik. Başlıyorum direkt hazırsan.
Evet kesinlikle başla çünkü gerçekten çok merak ediyorum.
Billy Jack Gather 21 Ocak 1960 yılında Marion ve Louis çiftinin çocuğu olarak dünyaya geliyor. 4 erkek ve 2 kız kardeşi var. Alabama'nın Sligaca ilçesinde doğup büyüyor. Bu ilçe ilk ve son söyleyişim. Dünyanın en zor ilçe adı.
Davaya başlamadan önce 15 kez nasıl okunduğunu dinledim.
Dinledim ama yani zor. Ben telaffuz edemiyorum. Neyse öyle bir ilçede yaşıyor. Alabama'nın bir ilçesi. Buranın nüfusu 13 bin. Küçük bir yer. Ve kasaba halkı da oldukça dindar. İlçede 70 tane kilise var. Bu bayağı
ne kadar
sağlam.
Dindar olduklarını anlayabiliyoruz yani.
Evet sağlam
yani.
Bir oran. Billy'nin ailesi de bayağı koyu Hristiyanlar. Aynı şekilde Billy de öyle. Ama zorlu olduğunu düşünmeyin. Gerçekten çok seviyor. Yani ibadet etmeyi, kiliseye gitmeyi. Ki hayatı boyunca Baptist Kilisesi'nin bir üyesi olmuş. Kilisenin korosunda şarkı söylüyormuş.
Bayılırım.
Evet.
Billy arkadaşım ol lütfen.
Hiçbir ayini de kaçırmazmış. Başucunda bir İncil'i varmış ve her gece bu İncil'ini okurmuş. Billy için herkes çok iyi biri olduğunu söylüyor. Ya bu biraz klasiktir ama Billy gerçekten tatlı bir insanmış. Ben bile bunu hissettim. Sessiz sakin bir tipmiş ama böyle ortama girdiğinde hemen herkes tarafından sevilirmiş. Çünkü çok
Aura.
Evet, bir aurası varmış. Evet. Aynı zamanda çok uyumluymuş. Yani herkesle çok çabuk arkadaş olabilirmiş. Yaptığı her şeyi, her işi kalpten yapan birisiymiş. Bir aurası varmış kesinlikle, bu doğru. Çünkü çok yakışıklı olarak bahsedilmese bile kadınların da erkeklerin de oldukça ilgisini çeken bir...
Çekici biri yani.
Çekiciliği varmış, aynen öyle. Okulda çok zorbalanıyor ama bile. 11. sınıfta liseyi bırakıyor, terk ediyor. Ve bir yılını deniz piyadesine katılıyor. Buradan da yüksek tansiyon rahatsızlığı yüzünden onurlu terhis belgesiyle ayrılıyor. Yani atmıyorlar da maalesef
hastalığına... Bir şekilde yüzü gülmemiş
devam yani. Devam edemeyeceksin diyorlar ve gidiyor bile.
Simay Tuğçe aşkı babay demiş.
Bill 19 yaşındayken bir gün abisi Ricky ona eşcinsel olup olmadığını soruyor. Yani şimdi bu lütfen kimse eşcinsel misiniz
sormayın. Zorbalayıcı bir soru.
Ya zorbalayıcı da değil ama bu bir özel hayat. Yani kimse kimseye cinsel yönelimini, cinsel kimliğini söylemek zorunda değil ve bunun üzerine baskı kurmak, işte söyle söyle söyle demek çok daha kötü oluyor maalesef. Billy de reddetmiş. 19 yaşında bu arada demiştim. Hayır işte değilim falan diye reddedince abisi de eğer öyleysen de sorun yok, ben senin her zaman arkandayım şeklinde güven verici bir konuşma yapınca Billy gay değilim ama biseksüel olabilirim diyor. Bu arada dinine bu kadar bağlı olan Billy için eşcinsellik durumu çok kafa karıştırıcı bir şey. Şöyle düşünün, 80'li yıllardayız henüz ve küçük dindar bir kasabadayız. Billy'nin ailesi de çok koyu Hristiyanlar. Billy Tanrı'yı, ibadet etmeyi, kiliseyi bu kadar çok severken her gün İncil'de okuduğu ya da kilisede dinlediği Tanrı eşcinselleri lanetledi şeklindeki alıntılar Billy'nin gerçekten hem kafasını karıştırıyor hem de kalbini kırıyor.
Suçluluk duygusu da uyandırıyordu evet, evet, onda şey bu kadar çok severken.
Doğru, şey gibi düşünüyormuş. Ben ne yaparsam yapayım Tanrı beni asla sevmeyecek ve beni eşcinsel olduğum için cezalandıracak gibi
Tanrı'ya
düşünüyormuş.
Tanrı'ya bir ihanet.
Evet, öyle hissediyormuş ve hem bunun için hem de ailesi için, yani anne ve babası için aslında heteroseksüel olmayı çok denemiş. Nasıl denemiş peki? Kız arkadaşları varmış, olmuş yani. Hatta bir tanesiyle nişanlanmışlar bile.
Çok tatlı. Devam etmiş mi?
Tabii ki de etmemiş çünkü Billy tamamen eşcinsel. Billy büyüdükçe evdeki kardeşleri teker teker evden gidiyorlar. Billy kalıyor sadece. Yaşlı anne ve babasının bakımından sorumlu oluyor. Yani onların her türlü bakımından, yiyiminden, içiminden, her şeyinden.
Gitmek istememiş mi acaba hiç?
Aslında o kasabada 100 kadar eşcinsel varmış ve genelde onlar bir an önce o kasabadan çıkıp gitmek isterlermiş. Ama Billy bir arkadaşının söylediğine göre hiç oradan gitmek istememiş. Ne kadar zorlansa da. Çünkü yaşlı bir anne babasını bırakmak istemiyormuş.
Sorumluluk bilincine sahip bir çocukmuş yani.
Aynen öyle. Billy bir bilgisayar firmasında çalışıyor. Hı hı. İşte oradan kazandığı parayla anne ve babasına da bakıyor aynı şekilde. Favori aktivitelerinden bir tanesi ev dekorasyonu.
Bayılırım. Evet. Billy hemen arkadaşımız ol. Gerçekten hemen arkadaşımız ol.
Hatta şöyle söyleniyor bu konu hakkında. Billy sadece kendi odasını değil, evin geri kalanını da neredeyse her hafta dekore edermiş. Değişik şeyler alırmış her hafta. Böyle bit pazarından, antikacılardan eşyalar alıp dekore etmeyi çok seviyormuş.
Bit pazarı, bayılırız.
Kesinlikle, keşke Billy ile gidebilsek ya oraya. Çok isterdim.
Ama yani Billy bize şu anda yaşıyor olsaydı eşlik edebilirdi.
Ama ne var ki, 60'lı yani, ne olacak?
Dedem olarak mı gelecek?
Hayır.
Boston Ali evde bizimle bit pazarı gezecek gerçekten.
Ruhu genç diyelim Billy için. Billy'yi yedirmem.
Bilim de bilim. Bilim bilim bilim.
Billy'nin kendi odasına bir baktığımızda böyle duvarlarında öpüşen oyuncuların afişleri, film afişleri varmış.
Diyelim.
Aynen, film afişleri varmış. Üzerinde öpüşen oyuncular var. İşte evin geri kalanı antikacıdan aldığı etnik kıyafetler ve bebeklerle doluymuş. Ayrıca şifon pembe perdeleri varmış.
Billy'nin odası benim odam galiba.
Çok tatlı biri. Ailesinin evin, yani ailesinin yaşadığı oturma odası, salon gibi kısımlara baktığımızda da işte son akşam yemeği tablosu, bir harç sembolü, 10 emrin yazılı olduğu tablolar varmış.
Klasik Hristiyan evi yani.
Evet. Evin geri kalanı tam olarak dinsel içeriklerle donatılmışken Billy'nin odasıysa kendi zevkine göre ve onun hayata bakış açısına göre şekillenmiş durumda. Peki Bill hayatını nasıl sürdürüyor bu kasabada? Orada bir tane taverna var.
Süper.
Taverna. Ya ben Z kuşağıyım. Taverna demek istemiyorum ama taverna diyeceğim. Bana kalsa ben direkt bar derim.
Cahiliyat.
Ben Z kuşağıyım, tamam mı? Bir taverna var ve her hafta sonu bu tavernaya gidermiş eğlenmek için. Eğer o tavernaya gitmiyorsa diğer ilçelerdeki, kendi kasabalarının yakınındaki ilçelerin gay barlarına gidiyormuş. Bu kasabadaki diğer eşcinsellerin de çok yaptığı bir şey. Çünkü kendi kasabalarında oldukları kişi gibi davranamadıkları için genelde bu gay barlarda...
Orada kendileri gibi hissedebiliyorlar.
Aynen en azından. Öyle. Sorarsanız ki bu kasaba peki zorbalıyor mu eşcinsellere? Şöyle söyleyebilirim. Hiç bir saldırı yaşanmamış.
Ki göze sokmamışlar zaten bu kadar fazla.
Evet.
Sokmuşlar mı?
Ya anlatacağım işte, bekle. Okay,
sabret. Merak ediyorum.
Hiç böyle bir saldırı yaşanmamış o güne kadar eşcinsellere yönelik. Ama şöyle bir olay olmuş. Orası endüstriyel bir kasaba bu arada. Çok fazla fabrika ve şirket var. Bir gün bir grup işveren iş merkezi binasının önünü süslemek için çeşitli bayraklar asıyorlar etrafa. Ve bunların arasında gökkuşağı bayrağı da var. Ama onun ne amaçla kullanıldığını bilmeden asıyorlar. Sadece renklerini beğenmişler ve demişler ki bunu da asalım. Ama bu durum kilisenin gözünden kaçmış mı?
Asla. Kaçmamış. Zorbalamış mı?
Kaçmamış ve demişler ki burada eşcinsellik propagandası yapamazsınız. Eşcinselliği güzelleyemezsiniz. Bu bayrak buradan kaldırılacak ve o bayrağı kaldırmak zorunda kalmışlar. Billy de işte tüm bu zihniyeti artık anladığı için 30 yaşlarına geldi bu arada. Hatta cinayet yılında 39 yaşında olacak bile. Hem kendisini kabullenmiş hem zihniyeti kabullenmiş. Ve kendi diğer eşcinsel arkadaşlarını da hep uyarırmış. Nasıl uyarıyor? Mesela o yerel kasabadaki yerel tavernaya gittiklerinde onlara dermiş ki sakın aşırıya kaçmayın. Kontrolü elden bırakmayın. Heteroseksüel erkeklere yürümeyin. Hani onlara sarkıtlık etmeye sakın çalışmayın. Bunun için hani gay barlar var. Bunu şu an kötü olarak alabiliyor olabilirsiniz ama kötü bir niyetle söylemiyor bunu.
Billy grubun annesi gibi hareket
tam
ediyor aslında.
Öyle. Ve hem kendisini hem de arkadaşlarını korumak için onların kimliklerini sakladıklarından emin olmak istiyor. Bu çok acı bir şey. Keşke böyle yaşamak zorunda olmasalardı ama dönemin şartlarıyla maalesef bu şekilde hareket ediyorlar. Ama Bill artık kabullenmiş ve aşmış durumda bazı şeyleri. Ailesi asla onun gay olduğunu bilmiyor bu arada. Anne ve babası. Hatta onun gay olduğunu cinayetinden sonra öğreniyorlar. O kadar iyi saklamış cinayetine kadar.
Peki öğrendiklerinde ne tepki verirlerdi? Bunu öğrenebilecek miyiz?
Yani evet. Ama daha farklı olabilirdi. Yani cinayetten sonra öğrendikleri için o dönemki psikolojiyle söyledikleri şeyle Billy'nin gidip onlara anne baba ben eşcinselim demesi biraz farklı olabilirdi bence. Ama buna sonra geleceğiz.
Okay.
Billy'nin ailesi bilmiyor dediğim gibi eşcinsel olduğunu ama bilenler var. Mesela yakın arkadaşlar, o tavernanın sahibi kadın. Onlar biliyorlar. Ve kadın şöyle söylüyor. Biz Billy'ye takılırdık, sürekli giderdik, derdik sen gay misin? Ha? Gay misin? Söyle söyle falan yapardık.
Zorba.
Ay çok yanlış bir şey. Lütfen kimse kimseyi...
Şakası bile yapılmaz böyle
ya,
bir şey ya.
Şakası neden olsun ki? Bu özel hayat abi, kim istiyorsa istediğiyle yapsın yani, bize ne? Billy ama artık bazı şeyleri kabullendiği için buna hiç takılmazmış ve evet öyleyim, bununla da gurur duyuyorum dermiş, yürüyüp gidermiş.
Kral. Ayfa.
Aynen öyle. Billy'nin bir diğer sık yaptığı şey de kendi kasabalarındaki tavernada arkadaşları sarhoş olduğu zaman onları arabasıyla evlerine kadar bırakırmış. Bunda da yine bir amaç yok. Bazen yani en fazla arkadaşları ona benzin parası verirmiş. Billy de onları evlerine bırakırmış.
Allah rızası için yapıyormuş.
Evet, Allah rızası için yapıyormuş bunu. Billy böylesine tatlı, sevecen, uyumlu ve herkesle iyi anlaşan biri olduğu için hiç kimse Billy'yi bir gece bu tavernada Steven Mullins'le sohbet ederken görünce şaşırmıyor.
Kim bu Steven ya? Of Allah'ım, of.
Steven Mullins Billy'nin katillerinden biri.
Biri?
Evet, biri.
Kaç tane var?
Kendisi 25 yaşında, sabıkalı, inşaatta çalışıyor. yani normal şartlarda. Ama işe gitmediğinden boş gezinin boş kalfası olarak etrafta takılıyor öyle. 1.85 boyunda, 90 kilo civarında, saçlarını da sıfıra vuruyor.
Tamam, belalı erkek.
Tam evet. Olarak öyle, biliyor musun? Çok sık o da kasabadaki tavernaya gidiyor orada eğlenmek için. Ama hiç sevilen birisi değil. Çünkü tavırları şu şekilde. Ben buranın kabadayısıyım, ben buranın kötü çocuğuyum, serseriyim kızım ben, üzerim seni.
Cringe biri yani.
Ya berbat biri. Böyle üzerine ırkçı semboller olan, ırkçı sözler olan tişörtler giyiyor.
Dövmesi var mı?
Nazi sembolü dövmesi var. Ya bunun da ötesi yok. Korkunç biri. Ama aslında olmak istediği imajdan çok uzak biri. Çünkü şöyle şeyler anlatılıyor. Mekana CIA biri girdiği zaman Steven ondan hep en uzak köşeye otururmuş. Ama sürekli de onun hakkında ırkçı şeyler söylermiş. Peki bunu duyuyor mu o kişi? Asla duymuyor. Çünkü duysa dayak yiyeceğini biliyor. Korkak biri. Zaten korkak diye anılıyor. Ondan o şekilde bahsediliyor. Yoksa hani kabadayı, serseri şeklinde değil.
Katil civciv yani.
Tam olarak öyle. Peki Steven'la Billy nasıl yani bir mekanda otururlarken görülmüşler? Çünkü taban tabana zıt insanlar. Arkadaş değiller. Sadece birbirlerini görüyorlar o mekanda.
Aynı mekana gidiliyor evet. Sonuçta.
Zaten Steven da Billy ile hiç arkadaş olmak ister gibi bir yanı yok. Onun için kendi arkadaşlarına şöyle şeyler söylüyor. Ya Billy tam kullanıp atılacak birisi. Onu arıyorsun. Beni arabayla şuraya bıraksana diyorsun. Biraz para veriyorsun ya da onun için bir şeyler yapıyorsun. Seni istediğin yere bırakıyor. Özel şoförüm gibi davranıyorum ben ona. Ya bu şekilde bahsediyor
Steven Billy'den. Steven iğrenç biri ya. Gerçekten iğrenç.
Peki Steven senin çocuğun olsa bir cami avlusuna bırakman ne kadar sürerdi?
10 saniye. O da camiye yürüme mesafemişti.
Steven Billy'nin cinayetinden birkaç ay önce Charles Butler Jr. diye bir çocukla takılmaya başlıyor. Charles kim peki? Charles 21 yaşında. O da inşaatta çalışıyor. 1.60 boylarında, 54 kilo, yani küçük biri. Lise terk, sessiz sakin biri olarak biliniyor. Hatta eğer o da Steven gibi ırkçıysa bile bunu belli edecek hareketler, tişörtler, dövmeler falan yok onda.
Düşünce yapısı olarak sadece.
Belki yani bilinmiyor, çok sessiz sakin biri. Öyle Steven gibi ben buranın kabadayısıyım şeklinde tavırları da yok.
Fasafis abilik yapmıyor yani.
Yapmıyor, aynen öyle. Billy ile Charles hiç tanışmıyor bu arada. Hiç yani. Şunu söyledim mi? 39 yaşında Billy cinayet yılında.
Evet evet.
Steven 25, Charles 21 yaşında. Billy onlardan oldukça büyük aslında. Geliyorum cinayet gününe. Steven'ın anlattıklarına göre 19 Şubat 1999 tarihinde o öğleden sonra 4 gibi Steven Billy'yi arıyor. Ve beni gelip alır mısın? Tavernaya gideceğim diyor. Billy de akşam 7'de Steven'ı arabasıyla alıyor ve yanlarında bir ada var. Arabayla turlamaya başlıyorlar. Steven Billy'nin ona, kendisine cinsel birliktelik teklif ettiğini söylüyor. Ama Steven bunu kabul etmemiş dediğine göre. Neyse, bu sırada Charles ne yapıyor? Charles da ikinci katilimiz. Birinci katilimiz Steven, ikinci katilimiz de Charles. Charles da babasıyla birlikte 11th Frame adlı bir yerde bilardo turnuvasındaymış. Saat 8.30 civarında, yarım saat biraz dolaşmışlar. 8.30 civarında Steven ve Billy Charles'ın olduğu yere geliyor. Ama Billy arabadan inmiyor. Steven tek başına içeri giriyor. Charles'a Billy ile birlikteyim, bizimle birlikte sen de tavernaya gel diyor. Ama Charles turnuva bitince gelirim ben, siz gidin diyor. Bir de Steven'ın söylediğine göre Charles ortalıkta asla Billy ile beraber görülmek istemezmiş. Çünkü Charles gaylerden nefret ediyormuş.
Irkçı ya. Pislik.
Irkçı
ırkçı pislik. Az önce siyahilerden nefret ediyor.
Ha bu Charles.
Yani, hepsi siyahilerden nefret ediyor, boşver.
Homofobik, gerçekten iğrenç birisin Charles. Senin gelenlerden nefret etmen bizi ne kadar bağlar?
İşimize gelir. Boşver. Nefret etsin.
Steven frame'den çıkıp arabaya geliyor. Ve Billy ile tavernaya gidiyorlar. Tavernanın sahibi Marion o sırada bahçede kocasıyla sohbet ediyormuş. Billy'nin arabasını normal park ettiği yerden 6 araba aşağıya park etmesinin tuhaf olduğunu düşünüyor.
Park yeri yoktur.
Hayır ya. Arabada da bir adamın olduğunu görüyor. Sadece biliniyor arabadan. Arabadaki insan, yani Steven, arabanın içinde. Ve Maria ona gidip arabadaki kişi için endişelenme, yani bana zarar verebilecek birisi değil. İşte birazdan o da gelir yanımıza falan diyor. Ama Steven bu araçtan hiç inmiyor. Hep arabada bekliyor. Zaten Billy de yaklaşık bir saat takıldıktan sonra tavernada tekrar arabasının yanına geliyor. Billy gelince Steven tekrar 11th Frame'e, Charles'ın yanına gitmek istiyor. Billy götürüyor Steven'ı. Steven tekrar tek başına Charles'ın yanına içeri giriyor ve ona bu gece Billy'yi öldürmeyi planladığını söylüyor. Daha sonra bu konuda Charles'a söyledim planımı. Çünkü o da eşcinselleri sevmediği için ona güvenebileceğimi ve bana katılabileceğini düşündüm diyor. Ardından Charles'ı bu sefer kendileriyle beraber tavernaya gelmeye ikna ediyor. Artık arabada Charles, Steven ve Billy var. Beraber tavernaya gidiyorlar. Ama tam otopark kısmına geldiklerinde otoparkta polis aracını görüyorlar. Steven'da polisle başı dertte olan birisi olduğu için, daha önce de sabıkaları var zaten. Diyorlar ki hiç gitmeyelim tavernaya. Biz Charles'ın evine gidelim. Bu üçlü Charles'ın evine gidiyor. Charles ben üstümü değiştireceğim deyip odasına geçtiğinde Steven da peşinden gidiyor. Ve orada Billy'yi nasıl öldüreceklerini tartışmaya başlıyorlar. Steven'ın fikri şu: Billy'yi onunla cinsel birliktelik yaşamak istediğimize inandıralım. Sonra ben onu öldürürüm diyor. Charles da Billy'yi yerel halkın havza dediği Millerville otoyolunda eski bir tekne limanına götürmeyi öneriyor. Nasıl yapacaklarına karar verdiklerinde Charles gidiyor ve Billy'ye havzaya gidelim mi ya, orada otururuz, orada takılırız diyor. Billy de kabul ediyor. Ama Billy'nin ablasının daha sonra söylediği bir şey var. O da benim kardeşim asla arabasını o yola sokmazdı. Çünkü Billy arabasını çok severdi ve o şekilde kötü bir toprak yola hiç arabasını sokmamıştı o güne kadar. Bence onu zorla götürdüler oraya diyor. Bunu bilemiyoruz. Tek bildiğimiz şey oraya gittikleri. Söylediklerine göre gidecekleri yere vardıklarında Billy onları yine cinsel birliktelik teklif etmiş. Üçümüz cinsel bir birliktelik yaşayalım demiş. İddia bu şekilde. Ve Charles buna o kadar sinirleniyor ki, çünkü unutmayın Charles gaylerden nefret ediyor. Billy'ye tekme atmaya başlıyor. Billy yere düşüyor. Ardından Steven gelip yerde yatan Billy'yi dövmeye devam ediyor. Cebinden çıkardığı çakıyla Billy'nin boğazını kesiyor. Ama bu ölümcül değil. Yani Billy hayatını kaybetmiyor bu yüzden. Kan akıyor.
Yaralanıyor.
Sonra. Yaralanıyor, aynen öyle. Billy yerde acı içinde kıvranıyor. Ama hala hayatta dediğim gibi. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Bu sırada Steven Charles'ı iki kere daha bıçaklıyor. Ve ona diyor ki arabaya bin. Billy tek başına arabaya binecek ama, yani yaralı. Onu tutup arabaya da sokmuyorlar. Onun zar zor arabaya binişini izliyorlar. Sonra Steven o çakısını atıyor bir kenara. Steven direksiyona geçiyor. Charles yolcu koltuğuna geçiyor. Ve Charles'ın kulübesi diyebileceğim bir yer var. Böyle tamir aletleri, takım taklavat falan var. Hı hı. Oraya gidiyorlar. Ve oradan iki lastik tekerlek, kibrit ve gaz yağı alıyorlar. Steven de eline bir balta sapı alıyor. Bunları arabaya, Billy bagajda, bagaja sokuyor. Yani bagaja giriyorlar
Billy'ye. Zaten Billy'ye. Yaralı.
Billy'nin yanına koyuyorlar bunları. Hı hı. O anki Billy'nin psikolojisini bir hayal edin. Dövülmüşsünüz, bıçaklanmışsınız ve sizin yanınıza iki tane tekerlek, gaz yağı ve kibrit koyuyorlar.
Yaralı olduğum için değil, korkudan ölürdüm zaten.
Korkunç
ya.
Bir şey gerçekten, evet. Daha sonra Steven arabayı kasabanın dışındaki Koza kasabasına sürüyor. Yakın bir kasaba. Orada Peckerwood deresi yakınlarında bir alana park ediyor. Billy'yi çıkartmak için kapıyı açtıklarında Billy fırsat bu fırsat diye düşünüp anlık bir hareketle arabadan atıyor kendini ve Steven'a itiyor kendisi atlarken. Yüksek bir arabası var bu arada Billy'nin. Küçük bir otomobil değil. Steven'ı itiyor ve Steven'a çarptığı için suya düşüyor Steven. Charles Steven'ın düştüğünü görünce korkup kaçmaya başlıyor. Böyle yolun aşağısına koşup koşup ormanın içine saklanıyor. Bile hemen arabaya binmeye çalışıyor ama zaten yaralı. Hani yavaş hareket ediyor. Arabaya binmeye çalışana kadar o Steven çoktan düştüğü yerden kalkıyor. Billy'e doğru yaklaşıyor ve hiçbir yere gidemezsin çünkü anahtarlar bende diyor. Sonra Billy'e tekrar yere savuruyor Steven paçalarından tutup. Ve elindeki balta sapıyla, o kesici kısmıyla değil de sap kısmıyla Billy'nin kafasına defalarca vuruyor. Sesleri duyan Charles da saklandığı yerden çıkıp onları izlemeye yanlarına gidiyor. Steven bir yandan acımasızca Billy'e vururken bir yandan da Charles'a emirler yağdırıyor. İşte diyor ki arabanın içindeki kanları temizle. Charles da emrine uyuyor. Arabanın
gelir bırakmak istemiyorlar.
Arabanın içini temizliyor, aynen öyle. Ve artık bu acılara daha fazla dayanamayan Billy bilincini kaybediyor. Steven ve Charles da lastikleri, o tekerlekleri üzerine gaz yağı döküp ateşe veriyorlar. Ve bilincini kaybeden Billy'yi de bu ateşin içine atıyorlar.
Evet. Cayır cayır yanıyor yani.
Billy'nin bedenini ve baltayı da atıyorlar yanına. Billy'nin bedeninin yanışını yaklaşık 5 dakika izledikten sonra Billy'nin arabasına binip tekrar o kulübe gibi yere gidiyorlar. Üzerlerini değiştiriyorlar, bir duş alıyorlar. Ve Steven ev arkadaşının arabasını alıyor. Charles da Billy'nin arabasını alıyor. Şehir çöplüğüne götürüp Billy'nin arabasını onu da orada ateşe veriyorlar. Sabah olduğunda tüylerim diken diken oldu.
Acımasızlık bu ya.
Evet. Sabah olduğunda kimse Billy'den haber alamayınca onu aramaya başlıyorlar. 20 Şubat'ta bir gün sonra bir kadın, kocası ve çocukları Peckerwood Deresi yakınlarında yol alırken kestirme bir yola sapmak istiyorlar. Ve orada Billy'nin kalıntılarını görüyorlar. İşte polis aranıyor, polis geliyor. Ve yerde ciddi bir mücadelenin izi olarak dişler ve saçlar buluyorlar. O kadar çok darp edilmiş.
Acımasızca dövülmüş.
Daha sonra işte yanmış bedeninin kalıntılarını buluyorlar. Kafatası paramparça olmuş. Burnu yok yani, burnu
ki yanmış da
parçalanmış. Orası boşluk kalmış burun kısmı. O kadar kötü. Yapılan otopsi sonucunda Billy'nin ölüm sebebi kafasına aldığı darbeler olarak belirleniyor. Yani neyse ki canlı canlı yanmamış. İnsan zaten artık buna ölmüş. Şükrediyor. Gerçekten çok acı. Charles'ın babasının ifadesine göre olay gecesi oğlu eve gece 3 gibi gelmiş. Ve baba sana söylemem gereken çok önemli bir şey var.
Ben birini öldürdüm de diyemezsin.
Çok önemli bir şey var demiş. Ağlamaya başlamış. Bir süre sessiz kaldıktan sonra biz birini öldürdük demiş.
Şaka gibiler ya.
Ve eğer benimle beraber gelirsen teslim olurum polise demiş. Babası da oğlumu kendi ellerimle teslim edemeyecektim polise diyor daha sonra. Gitmemişler yani polise. Ama belli ki adam da daha fazla dayanamıyor ve bir hafta sonra bir arkadaşına oğlunun yaptığı bu şeyi anlatıyor. Arkadaşı da insan olduğu için gidip yani polise söylüyor. 1 Mart 99'da Charles polise kendisi gidip asla uyuyamıyorum diyor ve yaptıkları şeyi, Steven'la yaptıkları şeyi itiraf ediyor, anlatıyor. 3 Mart'ta polise Steven bu sefer ifade veriyor. Ve verdiği ifadede Tanrı bana cinayeti itiraf etmem gerektiğini söyledi. Bu yüzden her şeyi itiraf edeceğim diyor.
Madem Tanrı'ya bu kadar inanıyordun, neden öldürüyorsun birini? Tanrı mı söyledi sana öldür diye?
Öyle işte. 3 Ağustos 1999'da Colza County'de davaları başlıyor. Savcılığın iddiası Steven'ın Billy'yi öldürmesiydi. Ama Charles gönüllü bir suç ortağıydı. Yani Steven yaptı, Charles da gönüllü bir suç ortağıydı. Bilerek, isteyerek orada bulundu. İddia bu şekilde. Billy'nin öldürülmesinin tek sebebinin de eşcinsel olması olduğunu da açıkça belirtiyorlar. Yani başka bir sebebi yoktu diyorlar. Savunmanın iddiası Charles'ın Steven'dan korktuğu ve eylemleri gerçekleştirirken Steven'ın etkisi altında kalmış olması. Bu arada onlar nefret suçu işledikleri için yargılanmıyorlar. Çünkü o yıllarda Alabama'nın nefret suçu yasasında eşcinsellikle alakalı bir madde yok. Nefret çok suçu yasaları şu şekilde Alabama'nın: ırk, din, etnik köken ve engellilik nedeniyle işlenen suçlar nefret suçu yasası kapsamına giriyor. Eşcinsellikle alakalı bir durumdan bahsedilmiyor.
Eğer bir siyahi olsaydı ırktan dolayı belki yargılanabilirlerdi. O zaman nefret suçu
olarak yargılanacaktı ama bunlar direkt birinci derece cinayetten yargılanıyorlar. Bu arada Billy'nin ailesi idam ihtimalinin masadan kaldırılmasını istiyorlar. Aha. Evet, şöyle bir açıklama yapıyorlar bunun hakkında. Ne olmuş olursa olsun birinin hayatını biz alamayız, biz almamalıyız. O hakkı kendimizde görmüyoruz. Bu insanlar idam edilmesin diyorlar.
Çok garip.
Çünkü babası daha sonra da şöyle söylüyor Billy'nin ablasına. Eğer cennete gidip Billy'yi görmek istiyorsan onu öldüren Steven ve Charles'ı affetmen gerekir. Çünkü affetmek erdemliktir şeklinde bir açıklaması var. Bu çok zor bir şey. Yani bu kafaya erişmiş olmaları bile...
Tertemiz delirmek bence
ya. Saçmalama.
Hayır, ben asla affedemezdim ya. Erdemlik falan hiçbir şekilde hoşgörüyü hak edecek bir şey değil bu.
Ya evet öyle ama...
Oğlunu dövmüşler ve yakmışlar.
Ya tabii kimse gidip aferin yapsın demiyor yani da. Bu arada ben de idam istemezdim. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, kimsenin... hayatını ben sonlandıramam. O karar bende asla olmamalı diye düşünürdüm. Neyse yani idam olayı ortadan kalktığı için 500 bin dolar kefalet bedeli belirleniyor ikisine de ayrı ayrı. Sonra Steven şey diyor, buna bir anlaşma sunuluyor. Diyorlar ki ömür boyu şartlı tahliye şartı olmadan müebbet hapis cezası vereceğiz sana. İşte bunu kabul edecek misin falan diyorlar. Steven diyor ki ya tamam ben bunu kabul edeyim. Zaten itiraf ettim.
Her zaten türlü... belalıyım.
Yok. Her türlü alacağım zaten ben bu suçu. Hiç mahkemeye çıkmayayım diye düşünüyor muhtemelen. Hı-hı. O yüzden bunu kabul ediyor. Steven'ın hiç mahkemesi olmuyor. Ama Charles'a da bu teklif sunulmasına rağmen Charles ben mahkemeye çıkmak istiyorum diyor. Charles'ın savunma avukatları Charles'ın orada bilerek olmadığı yönünde. Diyorlar ki Steven etkiledi Charles'ı. O onu zorladı. Charles o gece Billy'yi öldüreceklerini bile bilmiyordu. O Steven'ın emirlerine uymak zorunda kaldı. Bu şekilde bir savunma yapıyor avukatları. Ama Steven Charles'ın aleyhine bir tanıklık yapıyor ve diyor ki yo gayet de o yere gidip Billy'yi orada öldürmek Charles'ın fikriydi. Ben ona fikir benim ilk aklıma geldiğinde zaten söylemiştim. Gayet de haberi vardı diyor.
Yani beraber planlıyorlar. Aynen sonuç öyle. Olarak.
Hiç böyle bir şey söylemesin, haberi vardı diyor. Bunların ardından Charles'ın da mahkemesi sonlandırılıyor 5 Ağustos 99'da ve o da cinayetten suçlu bulunup şartlı tahliye şartı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Bu kadar hızlı bir dava süreci olmuş aslında. Çünkü yani yapan belli, itiraf da olduğu için ortada.
Evet, evet.
Hızlı bir sonuç var. 26 Şubat 2019'da Gather'ın öldürülmesine, yani Billy Jack Gather'ın öldürülmesinin 20. yıl dönümünden tam olarak bir hafta sonra Steven bulunduğu cezaevinde bıçaklanarak öldürülüyor. Ama bu davayla alakası yok. Yani hapishanenin kendi sorunlarından dolayı. Hı hı. Orada başını belaya soktu muhtemelen.
Yani.
Aslında araştırabilirdim, bulabilirdim neden öldürüldüğünü ama inanın hiç umurumda bile değil yani. Çünkü sonra korkunç biri. Yani gerçekten. Korkunç biri. Irkçısın, homofobiksin. Ya kim bilir nelerin var. Bilmiyorum
değil
yani.
Değil mi? Sadece tek olayı bu da değil zaten. Değildir muhtemelen.
Evet, evet, sabıkalı bir tip. Bu arada şimdi bu Steven ve Charles sürekli şey diyorlar. Biz Billy'yi öldürdük çünkü eşcinsellerden nefret ediyoruz. Gaylerden nefret ediyoruz. Ve bize Billy sürekli cinsel birliktelik teklif etti. Biz o yüzden öldürdük. Sinirlendik onun bize eşcinsellikle alakalı imalarda bulunmasından diyorlar.
Hı hı.
Öncelikle insanlar, yani Billy'yi tanıyanlar diyor ki Billy kendi kasabasındayken bir gay barda değilse asla bir erkeğe ve o erkek heteroysa üstelik yürümez. Çünkü dedim ya çok ciddi kuralları var. Hem arkadaşlarını hem kendini korumak için onları sürekli uyarıyor. Bakın işte kontrolü elden bırakmayın. Başımıza ne geleceği belli olmaz burada diye. Ya ben de Steven ve Charles'ın bu iddiasına katılmıyorum. Bence de bile onlara kendi kasabalarındayken hadi cinsel birliktelik yaşayalım dememiştir yani. Zaten Billy çok kontrolcü biri bu konuda.
Ki zaten öldürme planı yaparken kendileri planlamıyor mu bunu? Onu cinsel birlikteliğe ikna edelim diye.
Yani evet. bilmiyorum. Bu ben buna
çok
inanmıyorum.
Çok inandırıcı gelmedi bana evet, da. Evet
ben inanmıyorum. Ama bazıları şey diyor. Evet Billy teklif etmez normal şartlarda. Ama o dönemler, o günlerde Billy zor zamanlardan geçiyordu. Bir ayrılık yaşamış. Ha bu arada Billy asla kendi kasabasının içinden bir erkekle ne cinsel anlamda ne romantik anlamda ilişki yaşamazmış. Yani o kadar dikkat ediyor. Tüm ilişkileri kendi kasabası dışındaki yerlerde olmuş. O dönemde de bir ilişkisi bitmiş. Evli bir erkekle birliktelik ya. Yaşamış. Zaten kısa süreliymiş hep ilişkileri. Bu ayrılıktan sonra belki Billy'nin of ya bu sefer de ben dağıtacağım kafayı. Kendi kurallarımın dışına çıkacağım. Ben teklif edeceğim birilerine demiş olabilir diye düşünüyorlar. Ya böyle demiş olsa da olmasa da o gece Billy onlara cinsel birliktelik teklif etmişse de etmemişse de bu onlara Billy'yi öldürme hakkını vermez. Bitti.
Ölmeyi hak etmemiş ya. Gerçekten asla hak etmemiş.
Tam bir nefret suçu bu aslında. Keşke yasalarda da olsaymış ama daha bundan ötesini de alamazlardı. Sonuçta idam seçeneği de ortadan kalktığı için. Bilmiyorum. Hiç asla hak etmezdim. Bir de şöyle bir şey var. Steven ve Charles'ı tanıyanlar diyorlar ki mahkemeye çıkıp çok fazla tanık var. Steven neden size ben erkeklerden nefret ediyorum gibi şeyler söylüyor ki? Kendisi de gayet para karşılığında erkeklerle birlikte olan birisi. Hatta Steven'a çok büyük bir gay partisi varmış başka bir kasabada. Oradaki partideki insanlar teker teker gelip diyorlar ki ne alaka ya Steven bu gay partisinde gayet de eğleniyordu. Hiç de nefret ediyor gibi davranmıyordu.
Garip biri.
Ya zaten bir insan neyden bu kadar nefret ediyorsa ve onu belli ediyorsa kendi içinde de vardır.
Kesinlikle.
Tüm homofobikler gizli eşcinseldir. Bu zaten yazılı olmayan bir kural. Kural yani. Aa ne oldu nefret ediyordun. İğreniyordun gaylerden.
Gay partilerine gitme o zaman arkadaşım.
Ne işin vardı? Aynen öyle. Yani. Ya da mesela Charles Billy ile beraber görünmekten bile rahatsız olacak biriymiş. İşte nefret ettiği için. E peki senin o gece ne işin vardı?
Değil mi? Biriyle? Onlarca yüzlerce gayin olduğu partilere gidiyorsun ama.
Evet ne işin vardı?
Anlamsız bir mahlukat.
Aynen öyle gerçekten ya. Ailesinin yorumlarını şimdi sana söyleyeyim. Sormuştun ya işte ne düşünürler falan diye. Annesi daha anlayışlı karşılayabiliyor. Şöyle söylüyor Louise Gather. Eğer eşcinselse bile... Kesinlikle bize bunu hiç belli etmedi. Dışarıda her ne yaşadıysa yaşıyor, yaşamış demek ki ama bunu hiç eve getirmezdi. Ve şöyle bir şey söylüyor. Onun eşcinsel olması ya da olmaması onu daha az sevmeme neden olmuyor. O benim en küçük oğlumdu.
Ya çok tatlı. Evet.
Babası ise birazcık daha inkar modunda ama gerçekten anlayabiliyorum.
Asla
yaşlılar.
Asla değildir diye düşünüyordur.
Evet. Hem yaşlılar hem de onların zihniyeti bu şekilde çok dindar insanlar biraz inkar modunda. Mesela şu şekilde bir haber programında eşcinsel olduğu için öldürülen Billy Jack Gator dendiğinde böyle oturduğu yerden ayağa kalkıp ya eşcinselse diye düzeltmeleri gerekiyor. Kesinlikle eşcinsel diyemezler. Ya öyleyse bir ihtimal olarak söylemeleri gerekiyor diye sinirlenirmiş. Ya da şöyle bir şey söylemiş. Oğlumun eşcinsel olduğunu düşünmüyorum. Ama eşcinselse de bu onları öldürme hakkını vermiyordu.
Kesinlikle. Kimseyi cinsel yönelimi için ya da herhangi bir şey için öldüremezsin.
Aynen öyle. Yani bir tam olarak da şunu söylüyor. Alıntıyı okuyayım. Eşcinsel olduğuna inanmıyorum ama eşcinsel olsun ya da olmasın. Bir can almaya hakkı olan tek kişi Tanrı'dır. Şeytan oğlumun ruhunu almış olabilir ama Tanrı ona sahip çıktı. Ben oğlumun cennette olduğuna tüm kalbimle inanıyorum.
Ben ondan razıyım demiş yani.
Şeklinde açıklamaları var. Gedder'ın öldürülmesi bu arada ulusal bir protestoya yol açıyor. Yani iyi anlamda söylüyorum bunu. Çünkü Alabama'nın bu nefret suçu yasasının kesinlikle yeniden düzenlenmesi ve eşcinsel yönelimle cinsel yönelim ve cinsel kimlik maddelerinin de eklenmesi gerektiği konusunda insanlar o günden bugüne her yıl düzenli olarak protestolar ve yürüyüşler düzenliyorlar Alabama'da. Bugün 31 eyalette Amerika'da ve başkent Washington DC'de nefret suçu yasalarına cinsel yönelim ya da cinsel kimlik maddeleri dahil edilmiş. Alabama'daysa hala yok. Yani Billie'nin yaşadığı ilde hala yok bu madde.
Kullanılmaz.
Billie'nin 99'daki ölümünden sonra düzenlenen anma töreni çok sayıda dini cemaatten ve yerel toplum örgütünden insanı bir araya getiriyor. Kilisenin rahibinin söylediğine göre 500'ün üzerinde insan gelmiş Billie'nin cenazesi için. Aynen öyle. Yine Billie'nin ölümünden bu yana her yıl LGBTQ aktivistlere Alabama Eyaleti Meclis binasında bir araya geliyorlar ve işte bu nefret suçu yasasının cinsellik ve cinsiyet kimliğini içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyorlar. Hı-hı. Zaten Billie'nin ölümü dediğim gibi o dönem çok ses getiriyor. Protestolar yapılıyor ve protestoların böyle karşı sokağında mesela yolun bu tarafında Gather'ı, Billie'yi anmak için, bilecek Gather bu arada, arada Gather geliyor aklıma. Billie'yi anmak için ve ona destek olmak için protestolar düzenlenirken yolun karşı tarafında da kilise bunlara karşıt bir protesto düzenliyor. Şu şekilde de şeyler söylüyor kilise. Bu şiddet içeren suçu öfkelendik. Yani Billie'nin öldürülmesine biz de öfkelendik. Ama mesele şu ki eşcinseller bunu sömürüyor. Yani bu olay sadece ailesinin ve arkadaşlarının yas tutmasını aştı. Eşcinseller propaganda ediyor bunu. Eşcinselliği güzelliyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz diyorlar. Ya kilise lütfen bir sus.
Kes artık be kes.
Ya lütfen bir sus ya. Bir şeydeki alıntıyı söylemek istiyorum. Yapılan yürüyüşteki birinin söylediği bir şey bu. Biz tekrar karanlığa gömülmeyeceğiz. Kimliğimizin belirlenmesinden, fotoğrafımızın çekilmesinden korkmayacağız. Bu gece burada gördüğünüz şey ışık. Billie'nin ateşe verdiği bir ışık ve bizim başlattığımız direnişin ışığı diyor.
Çok düşünceli.
Evet, çok tatlı bir söz bu. Bu beni çok etkiledi. Kesinlikle bu bir ışık ve etkisi hala devam ediyor. O ışık hiç sönmemeli. Sönmeyecek de bence. Ya bu dava böyle. Pride ayı özel davası olsun istedik. Bu konu hakkında söyleyeceğim bir şeyler var mı?
Aslında var. Genel olarak sadece eşcinseller için değil, genel olarak cinsel yönelimi farklı olan kişiler için söylemek istediğim birkaç şey var. Açıkçası neden bu kadar kötü olay gibi ve zorbalanacak bir şeymiş gibi algılandığını asla anlam veremiyorum. Yani tek sorunumuz kadınların, çocukların, hatta hayvanların bir de öldürülüp, bayıltıp, dövülüp, hatta varile ve lastiklerin arasına konulup yakılması değil de gerçekten insanların cinsel yönelimleri mi ya? Ya konuşmamız gereken şeyler bunlar mı olmalı? Çok kötü, gerçekten çok kötü. Yani bir kadının şort giymiş olması, bir erkeğin önünden dahi makyaj geçmesi, makyaj yapmış olması ya. Bunun şort giymekle ya da çarşafla bile hiçbir alakası yok bence. Hani şort giymiş, tahrik etmiş demek, her giydiğinin, her samiminin, samimi davranışının erkek olarak, şehvet olarak algılanması, bilmiyorum artık çok fazla can sıkmaya başladı. Gerçekten can sıkmaya başladı. Ve gerçekten hiçbir şey diyemiyorum. Çok sinirleniyor insan. Kişilerin yaşam tarzlarını, cinsel yönelimlerini, hayatlarını eleştirmeyi sevip kendimize yaşam tarzı edinecek kadar hayatsız mıyız ya? Doğru. Bu kadar mıyız yani? Gerçekten bu kadar mıyız? Ya cinsel yönelim sonuçta genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin bir karmaşası mı denir artık? Karışımı olarak ortaya çıkıyor. Ve bunu biliyoruz zaten. Ayrıca cinsiyet değiştirmek ya da farklı cinsiyetten biriyle birinden hoşlanmak yasak değil ki. Yasal olan bir şey zaten bu. İnsanların cinsel tercihleri kişinin karakterini de belirtmez. Bu zorbalayabileceğimiz anlamına gelmez. Önyargılarımızı ve tabularımızı bence bu konuda artık yıkmalıyız. Ayrıca bizim kız yaratılmış olmamız, kızlardan hoşlanamayacağımız ya da erkeklerin de erkek olamayacağı ya da erkeklerden hoşlanamayacağı anlamına gelmez. Yani bilmiyorum. Hepimiz hür doğuyoruz, hür yaşıyoruz ve kime ne?
Aynen, bu kadar. Aynen öyle, katılıyorum. Yani yıl olmuş 2023. Bu ayda, bu haftada Pride haftası. Yine yürüyüşler düzenlenecektir. Ama maalesef hala çok kötü, çok talihsiz olaylarla karşılaşıyoruz. İşte polisin müdahaleleri can sıkıcı boyutta olabiliyor. Umarım bunlar artık son bulur, yaşanmaz bu yürüyüşte de. Dediğin gibi yani hür doğduk, hür ölmeliyiz. Kimse kimseye karışmamalı. Sadece bu hayatta iki tür insan olduğunu düşünüyorum. İyi ve kötü insan. Bitti yani. Billy benim için iyi insan. Steven ve Charles kötü insan. Yoksa Billy eşcinselmiş, gaymiş, transmiş. Hiçbir önemi yok. Keşke herkes bu şekilde düşünebilse. Ya da en azından destek olmak istemiyorsanız bile köstek olmayın.
Ya herkes kendi hayatına baksın.
Ya emin olun kötü bir şey söylemeniz, hiçbir şey söylememenizden daha kötü. Anlatabildim mi?
Hiçbir şey söylememeniz.
Hiçbir şey söylemeyin abi yani. Kötü bir şey söyleyecekseniz bile susun. Hiçbir şey söylemeyin. Bu daha iyi olur. Herkes adına. Bitti bugünkü davamız. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Evet, yani
benim de. Oturup konuşamıyorum artık.
Bunu araştırırken bunu hak etmedi. De, evet hak etmedi. Araştırırken de bir sürekli mola vermek zorunda kaldım. Böyle gözlerim doluyordu baktıkça.
Dinlerken benim de tüylerim diken diken oldu.
Uzun bir dava oldu. Oha bayağı uzun
evet.
oldu.
Şu an 50. dakikadayız evet. arkadaşlar.
Teşekkürler buraya kadar.
Gerçekten sabrınıza hayran kaldım. Umarım dinlemişsinizdir tabii ki buraya kadar.
O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere.
Evet.
Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar lütfen Criminal Sense Podcast
kanalımıza abone olmayı. Like atmayı yorum yapmayı.
Gerçekten takip edin lütfen.
Evet çok emek veriyoruz bunun için. 50 dakika oturduk konuştuk burada arkadaşlar.
Bir de bunun araştırma süresi var.
Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür inanılmaz ederiz. Derecede teşekkür ediyoruz.
Hoşçakalın.